Ayrım 13, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 138, 29. Bölüm. Savaş sırasında Darenski ilk kez hücum yolundan gidiyor, batıya giden tank birliklerine yetişmeye çalışıyordu. Karın içinde tarlalarda yol boyunca yanmış parçalanmış Alman tankları, topları, küt burunlu İtalyan kamyonları duruyor, yerlerde ölü Alman ve Rumen askerlerin cesetleri yatıyordu. Ölüm ve soğuk gözler görsün diye düşman ordularının uğradığı bozgun manzarasını korumuştu. Kaos, şaşkınlık, ıstırap hepsi karın üzerine izini bırakmış, yollarda oradan oraya koşuşturan makinelerin ve insanların son umutsuzluğunu, son çırpınmalarını buzun hareketsizliği içinde koruyarak donup kalmıştı. Patlayan mermilerin ateşi ve dumanı, yanan ateşlerin dumanlı alevleri bile karın üzerine koyu lekeler, sarı ve kahverengi bir buz tabakası halinde izlerini bırakmıştı. Sovyet askerleri batıya gidiyordu, kalabalık tutsak kafileleri doğuya ilerliyordu. Rumenler sırtlarında yeşil asker paltoları, başlarında koyun postundan yüksek şapkalarıyla yürüyorlardı. Görünüşe bakılırsa Almanlara göre soğuktan daha az etkileniyorlardı. Darenski onlara bakarken bozguna uğramış bir ordunun askerleri olduklarını hissetmiyordu. Şık opera şapkaları giymiş, yorgun ve aç binlerce köylü yürüyordu sanki. Rumenlerle alay ediyorlardı ama onlara kin duymadan merhametli bir küçümsemeyle bakıyorlardı. Sonra İtalyanlara karşı daha da kinsiz davrandıklarını gördü. Macarlar, Finliler, özellikle de Almanlar farklı bir duygu uyandırıyorlardı. Tutsak Almanlar ise korkunçtu. Başlarına ve omuzlarına battaniye parçaları sarmış öyle yürüyorlardı. Ayaklarındaki çizmelerin üstüne çuval ve bez parçaları bağlamışlar. Bunları tellerle ve iplerle tutturmuşlardı. Pek çoğunun burunları, kulakları, yanakları ayaz yüzünden kara kangren lekeleriyle kaplanmıştı. Kemerlerine asılı tasların çıkardığı tıngırtı prangalı mahkumları anımsatıyordu. Darenski çökük karınlarını ve cinsel organlarını aciz bir utanmazlıkla ortaya sermiş cesetlere bakıyordu. Konvoy muhafızlarının soğuk bozkır rüzgarından kızarmış yüzlerine bakıyordu. Karlı bozkırın ortasında eğri büğrü olmuş Alman tanklarına ve kamyonlarına, buz tutmuş cesetlere, kafile halinde ağır ağır doğuya yürüyen insanlara bakarken tuhaf, karmaşık bir duyguya kapılıyordu. Bu bir cezaydı. Almanların Rus köy evlerinin yoksulluğuyla nasıl alay ettikleri üzerine, bebek beşiklerine, fırınlara, çanak çömleklere, duvarlardaki resimlere, fıçılara, kilden yapılmış renk renk boyalı horozlara, Alman tanklarından kaçan çocukların doğduğu ve büyüdüğü, sevimli ve büyülü dünyaya iğrenerek ve hayretle bakmaları üzerine anlatılan hikayeler aklına geldi. Arabanın şoförü, "Bakın yarbay yoldaş," dedi. Dört Alman bir paltonun üstünde arkadaşlarını taşıyorlardı. Yüzlerinden, gergin boyunlarından birazdan kendilerinin de yere düşecekleri anlaşılıyordu. O yandan bu yana savruluyorlardı. Sardıkları paçavralar ayaklarına dolaşıyor, kar taneleri deli gibi bakan gözlerini dövüyordu. Donmuş parmakları paltonun kenarına yapışmıştı. "Fritzler oyunun sonuna geldiler," dedi şoför. "Biz çağırmadık onları," dedi Darenski kaşlarını çatarak. Ama daha sonra birden bir mutluluk kapladı Darenski'yi. Sovyet tankları, öfkeli, hızlı, güçlü T-34'ler karlı bir sisin içinde bozkır topraklarında batıya doğru gidiyordu. Siyah miğferli, siyah gocuklu tankçılar göğüs hizasına kadar kapaktan dışarı çıkmış bakıyorlardı. Büyük bozkır okyanusunda karlı sisin içinde arkalarında karlı donuk bir köpük bırakarak hızla ilerliyorlardı ve bir gurur, bir mutluluk duygusu kaplıyordu insanın soluğunu. Çelik zırhlı Rusya tehdit ederek suratını asarak batıya yürüyordu. Köye girerken bir duraklama oldu. Darenski arabadan indi. İki sıra halinde duran kamyonların, üstleri çadır beziyle örtülü katyuşaların yanından geçti. Bir grup tutsak ana yola götürülüyordu. Ya bir orduya komuta ederken ya da cephe levazımcısıyla dost olarak elde edilebilecek cinsten gümüş rengi astragan kalpak giymiş bir albay arabadan inmiş tutsaklara bakıyordu. Konvoy muhafızları otomatik silahlarını havaya kaldırarak tutsaklara "Haydi haydi canlanın" diye bağırıyorlardı. Tutsakları kamyon şoförlerinden ve Kızıl Ordu askerlerinden görünmez bir duvar ayırıyordu. Bozkır ayazından daha büyük bir soğuk gözlerin gözlerle karşılaşmasına engel oluyordu. "Bak şu kuyrukluya bak," dedi gülen bir ses. Bir Alman askeri yolu emekleyerek geçiyordu. Bir battaniye parçası peşi sıra sürükleniyordu. Asker köpek gibi ellerini ayaklarına ata ata başını kaldırmadan sanki izleri koklayarak hızlı hızlı emekliyordu. Albaya doğru geliyordu. Albayın yanında duran şoför, "Albay yoldaş, sizi gözüne kestirmiş, ısıracak vallahi," dedi. Albay yana doğru bir adım attı ve Alman kendisiyle aynı hizaya geldiğinde onu çizmesiyle itti. Tutsağın serçe kadar gücünü kırmak için hafif bir tekme yetti. Kolları ve bacakları sağa sola yayıldı. Kendisine vuran adama aşağıdan baktı. Alman'ın gözlerinde ölmek üzere olan bir koyunun gözlerindeki gibi ne bir sitem, hatta ne de acı vardı. Sadece ve sadece bir boyun eğiş vardı. Albay çizmesinin tabanını karlara sürtüp temizlerken, "Sürünüyor Fatih'imiz," dedi. Seyirciler arasında gülüşmeler oldu. Darenski kafasının dumanlandığını ve hareketlerini artık kendisinin değil, hem tanıdığı hem de tanımadığı, hiçbir zaman kararsız kalmayan başka birinin yönettiğini hissetti. "Ruslar yerde yatanlara vurmazlar albay yoldaş," dedi Darenski. "Sizce ben Rus değil başka biri miyim?" diye sordu albay. "Siz bir alçaksınız," dedi Darenski ve albayın kendisine doğru bir adım attığını görünce bir öfke ve tehdit patlamasına engel olmak için "Adım Darenski," diye bağırdı. "Yarbay Darenski, Stalingrad Cephe Karargah Harekat Şubesi müfettişi. Size söylediğim şeyi cephe komutanının ve askeri mahkemenin önünde tekrarlamaya hazırım." Albay ona nefretle "Öyle olsun Yarbay Darenski, bu yaptığınız cezasız kalmayacak," dedi ve öbür tarafa doğru gitti. Tutsaklardan birkaçı yerde yatan adamı sürükleyerek kenara taşıdılar. Tuhaf olan Darenski'yi nereye başını döndürürse gözlerinin tutsakların gözleriyle karşılaşması, onları adeta kendine çekmesiydi. Darenski arabasına doğru ağır ağır yürüdü, alaycı bir sesin "Fritz'e avukat bulundu" dediğini duydu. Darenski çok geçmeden tekrar yola koyuldu ve karşısına trafiği engelleyen gri Alman ve yeşil Rumen kalabalığı çıktı yine. Şoför sigara saran Darenski'nin titreyen parmaklarına yan gözle bakarak "Ben onlara acımıyorum," dedi. "Hepsini de vurabilirim." "Pekala," dedi Darenski. "Benim gibi sen de sağa sola bakmadan onlardan kaçtığın, 1941'de vursaydın ya onları." Darenski yol boyunca konuşmadı. Ancak tutsakla ilgili olay yüreğindeki iyiliğin ortaya çıkması değildi. Darenski sanki kendisine bahşedilmiş olan iyiliğin tümünü harcayıp bitirmişti. Yaşkul'a gittiği Kalmuk Bozkırı'yla şimdiki yolu arasında nasıl bir uçurum vardı? Rus toprağının bu uç noktasında sevdiği tüm zayıf ve zavallı insanları ruhunda sevgiyle buluşturarak kumlu bir sisin içinde koskocaman ayın altında duran, kaçışan Kızıl Ordu askerlerine, develerin yılan gibi kıvrımlı boyunlarına bakan aynı adam mıydı? 30. Bölüm. Tank kol ordusunun karargahı büyük bir köyün yakınında bulunuyordu. Darenski arabayla karargahın bulunduğu köy evine doğru ilerledi. Ortalık kararmıştı. Görünüşe bakılırsa karargah köye daha yeni gelmişti. Kızıl Ordu askerleri kamyonlardan bavulları, şilteleri indiriyorlar, muhabereciler hat çekiyorlardı. Otomatik silahlı nöbetçi isteksiz isteksiz evin holüne girdi ve yavere seslendi. Yaver isteksiz isteksiz kapıya çıktı ve bütün yaverler gibi gelenin yüzüne değil apoletlerine bakarak "Yarbay yoldaş, kol ordu komutanı Tugay'dan biraz önce geldi, dinleniyor," dedi. "Daha sonra görüşürsünüz." "Kol ordu komutanına Yarbay Darenski'nin geldiğini bildirin. Anlaşıldı mı?" dedi Darenski kibirle. Yaver derin bir iç çekti, içeri girdi. Bir dakika sonra dışarı çıktı ve "Buyurun Yarbay yoldaş," diye seslendi. Darenski evin verandasına çıktı. Novikov da onu karşılamak üzere dışarı çıkmıştı. Birkaç dakika sevinçten gülerek birbirlerine baktılar. "İşte sonunda karşılaştık," dedi Novikov. Bu güzel bir buluşmaydı. İki zeki insan eskiden olduğu gibi haritanın üzerine eğildi. Bir zamanlar tabanları yağladığımız hızla ilerliyorum dedi Novikov. Bu bölgede ise kaçış hızını aştık. Kış ne de olsa dedi Dağrenski. Bakalım yaz ne getirecek.
Kuşkum yok.
Benim de. Haritayı Dağrenski'ye göstermek Novikov için zevk olmuştu. Canlı bir kavrayış, sadece Novikov'a fark edilir gelen ayrıntılara karşı merak, Novikov'u heyecanlandıran sorular. Novikov sesini alçaltıp sanki özel, mahrem bir konuda itirafta bulunuyormuş gibi, tankların hücum edecekleri hattın keşfi, tüm hedef belirleme yöntemlerinin üzerinde uzlaşılarak kullanılması, kerteriz noktalarının şeması, işbirliğinin kutsallığı kesin, tartışmasız bir şeydir. Ama tankların taarruz hattı boyunca her çeşit birliğin askeri eylemleri bir tek tanrıya ve tanka, bizim akıllı kızımız T-34'e bağlıdır. Dağrenski sadece Stalingrad'ın güney kanadında meydana gelen olayların haritasını bilmekle kalmıyordu. Novikov Dağrenski'den Kafkasya harekatının ayrıntılarını, Hitler ve Paulus arasında yapılan ve hakkında bilgi elde edilen görüşmelerin içeriğini, topçu generali Fred Der Pico grubunun yaptığı harekatla ilgili bilmediği ayrıntıları öğrendi.
''Ukrayna artık pencereden görünüyor.'' dedi Novikov. Haritada gösterdi. Ama ben diğerlerinden daha yakınım sanki. Yeter ki Rodin'in kol ordusu desteklesin.
Sonra haritayı itip şöyle dedi. Haydi tamam, bu kadar strateji ve taktik yeter bize. Özel yaşamınızda her şey eski çizgisinde mi diye sordu Dağrenski.
Her şey yeni.
Yoksa evlendiniz mi?
Ha bugün ha yarın, gelmesini bekliyorum.
Oo, sen de gittin demek dedi Dağrenski. Yürekten kutlarım. Bense hala bekarım. Bıkov nasıl diye sordu Novikov birden.
Bıkov mu? Vatuni'nin yanında aynı nitelikte.
Ne güçlüdür it herif.
Kale gibi.
Canı cehenneme dedi Novikov ve yan odaya doğru bağırdı.
Hey Verşkov, bizi açlıktan öldürmeye karar verdin galiba. Komiseri de çağır, yemek yiyelim birlikte.
Ancak Getmanov'u çağırmaya gerek kalmadı, kendisi geldi. Kapıda dikilerek bozuk bir sesle, ''Bu ne demek Pyotr Pavlovich? Rodin öne fırlamış.
Görürsün bak, o bizden önce gidecek Ukrayna'ya.'' dedi ve Dağrenski'ye dönerek ekledi.
''Zaman değişti yarbay, artık düşmanlarımızdan çok komşularımızla savaşıyoruz.
Siz de komşulardan olmayasınız sakın.''
''Yo yo, belli, eski bir cephe arkadaşısınız.''
''Bakıyorum da aklını iyiden iyiye Ukrayna konusuna takmışsın.'' dedi Novikov.
Getmanov konserve kutusunu kendine doğru çekti ve şakacı bir tehditle şöyle dedi.
''Öyle olsun ama şunu bil ki Pyotr Pavlovich, senin Yevgenya Nikolayevna geldiğinde nikahınızı ancak ve ancak Ukrayna toprağında kıyarım. İşte yarbay da tanığımdır.''
Getmanov kadehini kaldırdı ve kadehle Novikov'u işaret ederek ''Yarbay yoldaş, hadi onun Rus yüreği şerefine içelim.'' dedi.
''Güzel bir söz söylediniz.'' dedi duygulanan Dağrenski.
Dağrenski'nin komiserlere karşı antipatisini anımsayan Novikov
''Evet yarbay yoldaş, sizinle uzun zamandır görüşmedik.'' dedi.
Getmanov masaya bir göz attı.
''Konuğumuza konserveden başka ikram edecek bir şeyimiz de yok.'' dedi. Aşçı fırını tutuşturamadan bizim komuta noktasını değiştirmemiz gerekiyor. Gece gündüz hareket halindeyiz. Keşke taarruzdan önce gelmiş olsaydınız. Şimdi bir saat duruyoruz, gün boyu koşturuyoruz. Kendi kendimize yetişmeye çalışıyoruz.
Bir çatal daha verseydin dedi Novikov yaverine. Kamyondan kapkacağı indirmeyin demiştiniz diye yanıt verdi yaver. Getmanov kurtarılan topraklardaki gezisini anlatmaya koyuldu. ''Ruslar ve Kalmuklar gündüz ve gece gibiler.'' diyordu Getmanov. ''Kalmuklar Alman düdüğü çalıyorlardı. Onlara yeşilimsi üniformalar vermişler. Bozkırlarda oradan oraya dolaşıp bizim Rusları yakalamaya çalışıyorlardı. Oysa Sovyet yönetiminin onlara vermediği ne kaldı? Hırpani göçebelerin, Frengi'nin, Karacahilli'nin kol gezdiği bir ülkeydi burası. İşte kurdun karnını istediğin kadar doyur. Yine de gözü bozkırda oluyor.'' İç savaş sırasında da Kalmuklar hemen hemen hep beyazların yanındaydılar. Oysa halkların dostluğu falan diyerek ne kadar çok para harcandı. O parayla Sibirya'da tank fabrikası kurulsa daha iyi olurdu. Dondan genç bir Kazak kadını bana ne korkular yaşadığını anlatıyordu.
Yo yo, Kalmuklar Rusların, Sovyetlerin güvenine ihanet ettiler. Askeri kurula yazacağım raporda bunu aynen belirteceğim.
Getmanov Novikov'a şöyle dedi. Basangov hakkında söylediklerimi anımsar mısın? Bir partili olarak sezgilerim yanıltmamış beni.
Ama sen gücenme Pyotr Pavlovich, sana sitem etmiyorum. Düşünsene, yaşamım boyunca ben de az mı hata yaptım? Ulusal kimlik bilirsin önemli bir meseledir. Savaş pratiği bunun belirleyici bir öneme sahip olacağını gösterdi. Bolşevikler için en iyi öğretmen kimdir biliyor musun?
Pratik. Kalmuklar konusunda sizinle aynı fikirdeyim dedi Dağrenski. Bu yakınlarda Kalmuk bozkırlarındaydım. Hep bu Kitchener'lerin ve Şebener'lerin arasından geçtim.
Bunu niçin söylemişti? Kalmukya'da çok dolaşmıştı ve Kalmuklara karşı bir kez bile içinde kötü bir duygu uyanmamış, üstelik bu insanların günlük yaşamlarına ve geleneklerine karşı büyük bir ilgi duymuştu. Ama galiba kolordu komiseri bir tür çekici mıknatıs gücüne sahipti. Dağrenski onunla hep aynı fikirde olmak istiyordu.
Novikov ise ona gülerek bakıyordu. Komiserin çekici manevi gücünü, nasıl evet deme isteği uyandırdığını o da çok iyi biliyordu.
Getmanov Dağrenski'ye birden safça şöyle dedi.
Sizin de zamanında haksızlığa uğrayanlardan biri olduğunuzu anlıyorum. Ama Bolşeviklerin partisine kızmayın, gücenmeyin. Parti aslında halkın iyiliğini istiyor.
Her zaman ordudaki siyasi şube elemanlarından ve komiserlerden sadece karışıklık çıktığı görüşünde olan Dağrenski şöyle dedi.
Ne diyorsunuz? Bunu anlamadığımı mı sanıyorsunuz?
Öyle ya dedi Getmanov, çok ileri gittik ama halk bizi affedecek.
Affedecek. Özünde kötü değil, iyi çocuklarız, öyle değil mi?
Novikov oturanlara sevgiyle göz atıp şöyle dedi.
Kolordu komiserimiz iyi bir insan, öyle değil mi?
Evet öyle diye doğruladı Dağrenski.
Ha şöyle dedi Getmanov ve üçü birden güldüler.
Getmanov sanki Novikov ve Dağrenski'yi ne istediğini tahmin etmiş gibi saate baktı.
Gidip dinleneyim, gece gündüz hareket halindeyiz. Bugün bari sabaha kadar uyuyayım. 10 gündür çingeneler gibi çizmemi çıkarmadım ayağımdan. Kurmay başkanı da uyuyor mu acaba?
Ne uyuması dedi Novikov. Hemen yeni mevziye gitti, sabahtan başka yere geçeceğiz.
Novikov ve Dağrenski yalnız kaldıklarında Dağrenski şöyle dedi.
Pyotr Pavlovich, yaşamım boyunca yeterince anlayamadığım bir şey var. Geçenlerde Hazar Denizi kıyısındaki kumsallarda çok kötü bir ruh hali içindeyken artık sonumuz yaklaşıyormuş gibi geliyordu.
Ya şimdi olan nedir?
Böyle güçlü bir hareketi örgütlemeyi becerdik.
Güç, onun karşısında her şey hiç kalır.
Rus insanının ne demek olduğunu ben giderek daha açık, daha fazla anlıyorum dedi Novikov.
Yaman insanlarız, güçlü savaşçılarız biz.
Güç dedi Dağrenski. En önemlisi de Bolşeviklerin önderliğinde Rusların insanlığa ön ayak olmalarıdır. Geri kalanların hepsi önemsiz ayrıntılardır.
Ne diyeceğim dedi Novikov. Atamanızla ilgili konuyu tekrar gündeme getirmemi ister misiniz? Kurmay başkan yardımcısı olarak kolorduya gelir miydiniz? Birlikte savaşırdık, ne dersiniz?
Teşekkür ederim. Peki kimin yardımcısı olacağım?
General Noydobnov'un. Yasaya uygun yarbay, generalin yardımcısı oluyor.
Noydobnov mu? Savaştan önce yurt dışında İtalya'da değil miydi?
Ta kendisi, bir Suvorov değildir ama onunla çalışabilir insan.
Dağrenski bir şey demedi. Novikov ona baktı.
Yapalım mı bu işi diye sordu.
Dağrenski parmağıyla dudağını hafifçe yukarı kaldırdı ve yanağını biraz çekti.
Şu kaplamaları görüyor musunuz diye sordu. 1937'de bir sorguda Noydobnov iki dişimi kırmıştı.
Bakıştılar. Bir süre hiç konuşmadılar. Tekrar bakıştılar.
Dağrenski şöyle dedi. Zeki bir adam elbette.
Evet, zeki biri. Yine de Kalmuk değil Rus dedi Novikov gülerek ve birden hadi içelim ama gerçek bir Rus gibi diye haykırdı.
Dağrenski hayatında ilk kez bu kadar çok içki içiyordu. Ama masanın üzerindeki iki boş vodka şişesi olmasaydı bu iki adamın gerçekten çok içtiklerini hiç kimse fark etmezdi. Birbirlerine ancak sen demeye başlamışlardı. Novikov kim bilir kaçıncı kez bardakları doldurdu ve şöyle dedi.
Haydi kendini frenleme.
Genellikle içki içmeyen Dağrenski bu kez kendini frenlemiyordu. Ordunun geri çekilmesinden, savaşın ilk günlerinden konuştular. Bill Yuhari ve Tuhaçevski'yi anımsadılar. Biraz da Yukov'dan söz ettiler. Dağrenski'yi sorgu sırasında yargıcın ondan istediği şeyi anlattı. Novikov taarruz başlamadan önce tankların hareketini birkaç dakika geciktirdiğini anlattı. Ama Tugay komutanlarının hareketlerini belirlerken nasıl hata yaptığını anlatmadı. Almanlardan konuşmaya başladılar ve Novikov 1941 yazının kendisini sonsuza dek çelikleştirdiğini, sertleştirdiğini söyledi. Şimdi ise ilk tutsakları götürürken onların daha iyi beslenmelerini, donmuş ve yaralı olanların arabalarla cephe gerisine taşınmasını emrediyordu. Dağrenski şöyle dedi, ''Senin komiserle birlikte Kalmuklara küfrettik, doğru değil mi?'' ''Senin Noydobnov'un burada olmaması çok yazık. Onunla konuşsaydım keşke.'' ''Orlovlular ve Kursklular Almanlarla az mı koklaştılar?'' dedi Novikov. ''İşte General Vlasov da Kalmuk değil. Benim Basangov iyi bir asker. Noydobnov ise çekist. Komiser onun hakkında bana bir şeyler anlattı. Noydobnov asker değil. Biz Ruslar kazanacağız. Berlin'e kadar gideceğiz biliyorum. Alman artık bizi durduramaz.'' Dağrenski şöyle dedi, Noydobnov, Yezhov, bütün bu dava ama şimdi tek bir Rusya var. Sovyet Rusya ve ben biliyorum ki bütün dişlerimi de kırsan Rusya'ya olan sevgim sarsılmaz. Son nefesime dek onu seveceğim ama bu adamın yardımcısı olmam. Şaka mı yapıyorsunuz yoldaşlar? Novikov bardaklara vodka doldurdu, haydi durma dedi. Sonra daha neler neler olacak biliyorum dedi, ben de daha kötü olacağım. Konuyu değiştirerek birden, buradaki işimiz korkunç dedi. Bir tank sürücüsünün başı kopmuştu. Öldüğü halde hala akseleratöre basıyordu ve tank gidiyordu hep ileri ileri. Senin komiserle birlikte Kalmuklara verip veriştirdik ama yaşlı bir Kalmuk benim hala aklımdan çıkmıyor dedi Dağrenski. Peki kaç yaşında bu Noydobnov? Yeni mevziinize onun yanına gidip görüşelim mi? Novikov dili dolaşarak ağır ağır, ''Başıma devlet kuşu kondu, başka bir şey değil.'' dedi. Cebinden bir fotoğraf çıkardı, Dağrenski'ye verdi. Dağrenski hiçbir şey söylemeden uzun uzun baktı. ''Güzel kadın, söyleyecek bir şey yok.'' dedi. ''Güzel bir kadın mı?'' dedi Novikov. ''Güzellik beş para etmez, anlıyor musun? Güzellik için insan benim sevdiğim gibi sevmez.'' Kapıda Verşkov belirdi, kolordu komutanına soru sorar gibi bakarak dikiliyordu. ''Git buradan.'' dedi Novikov ağır ağır. ''Niye böyle davranıyorsunuz? Ona bir şey lazım mı?'' diye öğrenmek istemiş.'' dedi Dağrenski. ''Tamam tamam, daha kötü, daha küstah biri olacağım. Olabilirim. Öğretmeye gerek yok. Örneğin sen yarbay, bana neden sen diye hitap ediyordun? Yoksa nizamnamede öyle mi yazıyor?'' ''Ah bak sen.'' dedi Dağrenski. ''Bırak, şakadan hiç anlamıyorsun.'' dedi Novikov ve Jenya'nın onu sarhoş görmemesinin ne kadar iyi olduğunu içinden geçirdi. ''Aptalca şakaları anlamıyorum.'' diye yanıt verdi Dağrenski. Uzun uzun tartıştılar ve Novikov'un yeni mevziye gitmeyi ve Noydobnov'u bir güzel dövmeyi önermesi üzerine barıştılar. Kuşkusuz hiçbir yere gitmediler ama içmeye devam ettiler. 13. Ayrımın Sonu Sayfa 151.